Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Ra'd suresinin 16. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bizi kelamıyla buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. O Allah ki bu Kur'an-ı Azimüşşan'a tertemiz olanlardan başkası dokunamaz buyuruyor. Yaklaşamaz adeta. Bizleri imanla, haşiyetle, korkusuyla, ümitle, kelamıyla buluşturan Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Buyuruyor ki Rabbimiz Ra'd suresi 16. ayette Efendimiz'e hitaben, Estağfirullah. Kul men rabbus semavati vel ard. Ey Resulüm, de ki o etrafındaki o müşriklere, inkarcılara, göklerin ve yerin Rabbi kim? Sahibi kim? Besleyip büyüteni kim? Koruyanı kim? Bir sor. Men rabbus semavati vel ard. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Kul Allah. Sonra de ki Allah'tır. Yani etrafındakilere böyle sorsan, onlar sükut edecek olurlarsa şayet, sen cevabı da kendin ver, Allah'tır de. Göklere sahip olmak, yerin sahibi olmak, hem de her şeyiyle, içindekileriyle, bütün o nizamıyla, intizamıyla, zerreden küreye, göklerde ne var, yerde ne varsa, bunların sahibi kim? Bunu bir sor diyor. Mekke müşrikleri, aziz dinleyenlerim, İbrahim Aleyhisselam'dan bir şekilde tevhid inancını zihinlerinde taşıyorlardı. Bir yerlerde onlarda Allah inancı kalmıştı. Fakat Allah'a ortak koşuyorlardı. Zaman içerisinde tevhid inancı, peygamberlerin tebliğinden sonra insanların heva ve arzuları diyelim, bir takım batıl düşünceleri sebebiyle bazen bulanıklaşıyor, bozuluyor. Mekke müşriklerinde de bu hal görülüyordu. Mesela onlar şöyle düşünüyorlardı belki de. Biz günahlarla bir şekilde kirlenmişiz. Biz bu günah yüzümüzle, adeta günahlarla kararmış yüzümüzle Rabbimize doğrudan hitap edemeyiz. Ondan af dileyemeyiz. En iyisi biz Rabbimize aracılar koşalım. İşte melekleri aracı yapalım. Salih kulları, iyi insanları aracı yapalım diye düşünerek aralarına bir takım putlar yerleştirmiş oldular. Cenab-ı Hak da o putların anlamsızlığını, gereksizliğini ifade babında sürekli hakikatleri hatırlatarak onların akıllarını başlarına getirmeye çalışır adeta Rabbimiz. Düşünmelerini ister. İşte burada sorduğu gibi, göklerin ve yerin Rabbi, yaratıp besleyeni, büyüteni kim? Onun sahibi kim? Bir sor ve sonra da Allah'tır de. Kul, yine söyle ey Nebi Zişan. اَفَتَّخَزْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. De ki onlara, siz şimdi Allah dışında bir takım dostlar edinip, ki onlar dost edindikleriniz, kendileri lehine ne bir faydaya ne de bir zarara muktedirler. Yani kendilerine bile fayda ya da zarar veremeyecek olan bir takım vasıtaları, putları kendinize dost mu ediniyorsunuz? Onlara böyle bir daha sor. Hadi gücü olsa, kudreti olsa, size Allah'ın izni olmadan bile, Allah'ın yardım ve inayeti olmadan, yaratması olmadan size fayda ve zarar verebilecek güç ve kudrete sahip olsalar haklısınız diyelim bir şekilde. Ama böyle de bir iktidarları yok, böyle güçleri yok, kudretleri yok. Allah dilemedikçe Allah'ın yarattıklarından, mahlukatından hangi bir varlık fayda ve zarar vermeye muktedir olabilir ki? Bütün güç ve kudret Allah'ındır. İslam bu inancı gönüllerimizin merkezine yerleştirir. yani la havle ve la kuvvete illa billah sırrını bizim inancımızın merkezine yerleştirir. Allah dilemedikçe, onun yardım ve inayeti olmadıkça, onun izni olmadıkça hiçbir kimsede güç ve kudret yoktur. Güç ve kudret sahibi olan yegane varlık Allah'tır. Ve onun izniyle bir takım varlıklar fayda ya da zarar vermeye muktedir olabilirler ya da sebep olabilirler, vesile olabilirler. Öyleyse diyor Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onlara yine şöyle sor. Şimdi siz Allah'ı bırakıp Allah'tan istemiyorsunuz da kendilerine fayda ve zarar bile vermeye muktedir olamayan bir takım şeyleri, eşyaları, varlıkları dostlar ediniyorsunuz. Kendinize veli ediniyorsunuz. Yani işinizi onlara havale ediyorsunuz. Onlardan yardım dileniyorsunuz. Onların bir takım işleri evirip çevirdiklerine inanıyorsunuz. Veli kelimesinde, evliya kelimesinde bunların bir şekilde bu manalar gizli. Onları kendinize yakın hissediyorsunuz da, veli kelimesinde yakınlık da vardır. Onları kendinize yakın hissediyorsunuz da Allah'ı uzak hissediyorsunuz. Allah'ı adeta yedi kat semanın ötesine gönderiyorsunuz. Kendinize yakın olarak hissettiğiniz bir takım putları, bir takım varlıkları, melekleri, işte şeytanları, neyse insanları, canlı cansız varlıkları kendinize yakın bilerek onları dost ediniyor, onları ilah yerine koyuyor, onları aracılar olarak belirliyorsunuz. Öyle mi? Kul, tekrar onlara şöyle söyle. Hel yestevil a'ma vel basir. Hiç körle gören bir olur mu? Bir sor bakalım onlara. Hiç körle gören bir olur mu? Em hel testevi zulümat ve nur. Karanlıklarla aydınlık hiç eşit olur mu? Onlara bunları da hatırlat. Kör kim? Efendim, gören kim? Kur'an-ı Kerim amayı kalp gözü körlüğü olarak daha çok bizim önümüze koyar. Ama burada bir örnek ve misal olması bakımından, normal zahiri gözleri görmeyenle gören bir olur mu? Elbette birisi görerek yolda yürür, birisi görmeden yolda yürür. İşte Yüce Rabbimiz de iman, İslam gibi nimetleri kabul eden kimseleri, görenlere, bunları inkar eden, bunlara karşı kendini kapatan kimseleri körlere benzetir. Ve dolayısıyla gören kimse daha hızlı gider, ayağına taş takılmaz çoğu zaman, yanlış yollara gitmez, ama görmeyen kimse yanlış yollara sapabilir, çok da hızlı gidemez, hedeflere çok kolay bir şekilde varamayabilir. Bu ikisi eşit olur mu diyor Cenab-ı Hak? O zaman iman edenlerle etmeyenler, Allah'tan gelen vahyi kabul edenle etmeyen, ilahi nurla aydınlananla aydınlanmayan, karanlıkların içerisinde kalan kimseyle, karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Olmaz. Allah'ın indirdiği nurla aydınlanan, o nurdan mahrum olanla bir olur mu? Elbette olmaz. İşte ışık, ilahi ışık. İlahi ışığa sahip olanla olmayan asla bir olmaz. Geceyle gündüz asla bir değildir. İşte iman edenle etmeyen, şirk koşanla koşmayan, yani tevhide sahip olanla, tevhid inancına, Allah'ın varlığına, birliğine inananla, bunu kabul etmeyen, görenle görmeyen, karanlıkla aydınlık gibi birbirinden farklı iki kulvarda yürüyen kişidir, kişilerdir. Em ca'alu lillahi şurakâe halakû ke halqih feteşâbehel halqu aleyhim. Yoksa yine diyor onlara de ki, yoksa onlar Allah'a ortak koştukları bir takım varlıkların da Allah'ın yaratması gibi bir takım şeyler yarattıklarını öne sürerek, dolayısıyla bu yaratma işi onlara çok böyle birbirine benzer, yani Allah da yaratıyor, bu varlıklar da yaratıyor, birbirine benziyor bunlar, arasını ayırmak da çok zor gibi mi düşünüyorlar diyor Cenab-ı Hak. Onlar böyle mi düşünüyorlar? Onlar Tanrı diye kabul ettikleri bir takım varlıkların bazı şeyler yarattıklarını mı efendim kabulleniyorlar? Böyle düşünüyorlar. Ve neticede ortada yaratılmış varlıklar var. ve Allah'ın yarattığı ile bunların ortak koştuğu tanrıların yarattıkları da birbirine çok benziyor. Dolayısıyla işi karıştırdıkları için mi böyle tevhid inancından sapıyorlar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kul de ki Allahu haliku külli şey, her şeyi yaratan yalnız Allah'tır. Ve huvel vahidu el gahhar, o Allah tektir ve her şeyi boyun eğdirecek kadar gücü, kudreti var olandır. Her şey ona boyun eğmiştir. Her şeyin üzerinde hükümran olan, her şeyin üzerinde gücü ve kudretini hissettiren odur. Onlara böyle söyle. Evet, insanlar da bir takım varlıklar, bir takım efendim eşyalar oluşturuyorlar. Bunlara halk tabir edilir mi? Yani yaratma tabir edilir mi? Yani bazıları Türkçe'de de işte bunun yaratıcısı diyor mesela, falan robotun yaratıcısı veya falan efendim icat de diyoruz ya, ortaya yeni bir şey çıkarıyor. Efendim halk kelimesi Allah'a nispet edildiği zaman hem ilk defa yoktan var etmek anlamında, hem de var olan bir takım şeylerden yeni yeni varlıklar ortaya çıkarması, yeni yeni eşyalar ortaya çıkarması anlamında kullanılan bir kelimedir. İnsanların yapıp ettikleri de, insanlar o ham maddeyi, o yapıp ettikleri şeyleri Allah'ın yarattıklarından buluyorlar. Ve Allah'ın yarattığı yine akıllarıyla, zekalarıyla ortaya çıkarıyorlar. Yani netice itibariyle yaratıcı tek. Kulları vasıtasıyla yaratmasını da sürdürüyor Cenab-ı Hak. Bu itibarla İslam edebinde yaratma tabiri, halk tabiri Allah'a nispet edilmesi uygun görülmüştür. Diğer varlıklara bu şekilde bir yaratma ifadesini kullanmanın doğru olmadığı söylenmiştir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de bu ifade bazen mesela İsa Aleyhisselam'ın işte çamurdan bir kuş şeklinde bir şey oluşturmasına halk tabir ediliyor. Yine yaratma ifadesiyle kullanılıyor. Ama Cenab-ı Hak ela lehul halqu vel amr, dikkat edin, yaratma da ona aittir, emretme de ona aittir. Halk alemi de emir alemi de onundur diğer bir manayla buyurmak suretiyle esasen yaratılmış her şeyin onun izni, iradesi, yardımı ve imkan vermesiyle olduğu için bütün yaratmanın Allah'a izafe edilmesini, nispet edilmesini adeta öğretir tarzdadır. Edep budur. Bu itibarla Cenab-ı Hak da o müşriklerin, Allah'a ortak koşanların, Allah'a ortak koşmaz sebepleri olarak, yoksa diyor onlar da Allah gibi bir takım şeyler yaratıp da ortaya koydukları için adeta yaratılan şeyler işte Allah'ın yarattıkları, mahlukatın yarattıkları ya da diğer ortakların yarattıkları diye kendilerine karmaşık geldiği için mi böyle diyor şirk koşuyorlar? Yani böyle bir şey söz konusu olamaz diyerek de ki her şeyi yaratan Allah'tır. Bakınız, kulillahu haliku külli şey. Şey denilen, zikredilen, görülen, görülmeyen ne varsa var olan her şeyin hakikatte yaratıcısı Allah'tır. Çünkü bazen Cenab-ı Hak bu yaratma işlerinde meleklerini istihdam eder. Bazen insanları istihdam eder. Bazen daha başka varlıkları da istihdam eder, kullanır veya doğrudan yaratır, bilemeyiz. Bütün bunlar ama netice itibariyle Cenab-ı Hakk'a aittir. Bu bakımdan hiçbir varlığın yaratmada Allah'a ortak olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Yüce Rabbimiz bu konunun altını çiziyor. Ve huvel vahidul gahhar, ve o tektir diyor, yeganedir. İlah olarak yeganedir. Onun ortağı yoktur. Ve her şeyi boyun eğdirecek gücü, kudreti, kahrı vardır onun. Bütün varlık üzerinde mutasarrıf olan, yani her türlü güce sahip olan da ancak odur. 17. ayet. Enzele minessemâi mâen fesâlet evdiyetum biqaderihâ. Allah gökten bir su indirir de vadiler, dereler kendi miktarlarınca sel olup akarlar. böyle gürül gürül o damla damla yağan yağmurdan seller ortaya çıkar. Dağlardan, taşlardan efendim o yağan yağmur ufak ufak sıza sıza gelir, vadilerde toplanır. O ırmaklar böyle alabildiğince dolu olarak bir sel olarak akar. O işte o yağmuru indiren, gökten indiren de Allah'tır işte. O vahid ve kahhar olan Allah'tır. فَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا Bu sel üzerinde kabaran köpüğü yüklenip götürür. Böyle coşkulu akan sularda, o yağmur sularında üstünde bir de köpüğümsü şeyler oluşur. Böyle belki bulanık bir sudur ama çerçöpten de oluşan bir köpük de oluşur. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءِ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ İnsanların işte süs eşyası veya faydalı bir alet yapmak için ateşte erittikleri madenlerin üzerinde de buna benzer köpükler meydana gelir. Aynı köpük türü. Yani bazen işte bir bakır madeninden bir kapkacak yapacaksınız veya ziynet eşyası yapacaksınız. Onu ateşte iyice sıvı haline getirince o sıvı coştu mu bir şekilde adeta kaynamaya başladı mı onun da üzerinde böyle bir köpük oluşur aynı şekilde. Kezalike yadribullahul hakka vel batil. İşte Allah hakla batılı bu şekilde misal olarak veriyor. Hak nedir, batıl nedir? O batıl üstteki köpüktür diyor Cenab-ı Hak. O batıl köpüktür. Zahiren üstte görünür, suyu kaplamış gibi görünür ama onun esası, esas ana madde alttadır. Hak da böyle. Hak bazen gizlenir. Batıl bazen görüntüde görünür, ortaya çıkar ve sanki her şeyi kaplamış gibi görünür. Hakla batıl da zaman zaman böyledir. Zaman zaman böyle köpük üste çıkar ama bir köpüktür neticede. فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً Köpük yok olup gider. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرُبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالِ Fakat insanlara fayda verecek şey, o fayda veren kısım, ya diyelim o sel suyunun altındaki, o köpüğün altındaki su ya da o kaynatılan o madenin köpüğünün altındaki esas maden suyu, sıvısı diyelim, insanlara fayda verecek de odur. O فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ işte o yerde sabit kalır, öbür köpük yok olur gider. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالِ İşte Allah gerçekleri böyle misallerle anlatır. Evet, Yüce Rabbimiz batılı, hakkın zıttı olan yani batılı, böyle köpüğe benzeterek onun bir şekilde sönüp gideceğini, esas olanın hak ve hakikat olduğunu, kalıcı olanın o olduğunu ortaya koyar böyle misallerle. Nitekim bir başka ayet-i kerimede, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا De ki, hak geldi, batıl yok olup gitti. Zaten batılın hakkı yok olup gitmekten ibaret. Çünkü temelsiz, delile dayanmıyor, kesin bilgiye dayanmıyor, boş hayallere dayanıyor, vehimlere dayanıyor, bir takım korkulara, ümitlere dayanıyor. İşte insanların Allah'tan başka tapıp ettikleri, gönül verdikleri, sevdalandıkları, uğruna belki mal ve can verdikleri nice batıl şeyler var. Bunlar sonuç itibariyle kişinin elini boşa çıkaracak hususlardır. Asıl olan hak ve hakikattir. Hak ve hakikat ehli kazanacaktır. Öbürleri hep kaybedeceklerdir. Allah Celle Celaluhu suyun üstündeki köpüğü batıla benzetirken suyun hakikatini, aslını hakka benzetir. O sızar, toprağa sızar, oradan nice nice bitkilerin çıkmasına vesile olur. İşte billur gibi su olarak insanların ve hayvanların susuzluğunu gideren bir içecek halinde tekrar yeryüzüne ikram edilir. O sürekli kullanılır. Ama köpük dediğin şey bir varmış, bir yokmuş. Batıl da böyle bir şeydir. Batılın kazancı yoktur. Batıl sonuçta daima yok olacağı için batıl ehli de kaybedecekler zümresinde olacaktır. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى buyuruyor ki 18. ayette Rabbimiz, o Rablerine icabet eden, yani onların davetini, Rablerinin davetini kabul edenler için el husna, en güzel karşılık var. Onlar en güzele erişecekler. Buradaki el husna nedir? El husna, demişler ki en güzel şey olan, karşılık olan cennettir. Ve cennette cemal-i ilahidir. Çoğu zaman bir de bu nevi ayetlerde ve ziyade gelir. En güzel karşılık var, bir de artısı var der Cenab-ı Hak. O ziyadeyi cemal-i ilahi olarak tefsir eder müfessirlerimiz. Fakat burada Yüce Rabbimiz Rablerinin davetine icabet eden. Allah niye davet eder insanı? Vallahu yed'u ila darisselam. Darüsselam'a davet eder. Yani cennete davet eder. Cennete davet ne ile olur? İşte Allah'a imanla, her şeyden önce. Tevhidle, yani Allah'ı birleyerek, ondan başka hiçbir ilah kabul etmeyerek. Başka Yüce Rabbimiz kullarını niye çağırır? Hayırda yarışmaya çağırır. Hayırlarda yarışmaya çağırır. Kulluğa çağırır Rabbimiz. Güzelliklere çağırır. İşte Allah'ın çağrılarına evet diyen, lebbeyk diyen kimselere en güzel karşılık verilecektir diyor. Çünkü davet eden Cenab-ı Hak, davet sahibi o. Davetine icabet edenleri elbette sayısız mükafatlarla mükafatlandıracaktır. Bir başka ayette, Enfal suresinde geçen ayette Rabbimiz, ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye çağırdıkları zaman onların davetine uyun buyurur. O zaman Allah'ın daveti bizi gerçek hayata eriştirecek esaslara yöneliktir. Yani bize yeni bir diriliş, tertemiz bir hayat verecek Allah'ın çağrıları. O çağrılara uyanlar adeta üzerlerine ölü toprağa atılmış kimseler olmaktan kurtulacaklar. Gafletten uyanacaklar. Kendilerinin farkında olacaklar, alemin farkında olacaklar, Rablerinin farkında olacaklar ve şu alemde şuurlu bir şekilde yaşayan kimseler olacaklar. Hakkın daveti daima insanı diriltir. Hakkın daveti insanı daima selamete götürür. Darüsselama, selamet yurduna. O tehlikelerden arınmış, tertemiz, ayıp ve kusurlardan arınmış bir yurda doğru, cennete doğru çeker götürür. Onun için alimlerimiz buradaki el husnayı cennet olarak tefsir etmişlerdir. Rablerine icabet eden, onun çağrılarına kulak veren, evet diyen kullara el husna var. En güzel karşılık var. Vellezine lem yestecibu leh, ona icabet etmeyen, Allah'ın davetine kulak tıkayan, ona hayır diyen ya da duymazdan gelen, görmezden gelenlere gelince, لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ. Şayet onlar için yeryüzünde olan her şey kendilerinin olsa, hatta onun bir misli daha olsa, yani iki yeryüzü kadar mal mülk sahibi olsalar, yerin sahip olduğu her şey onların olsa, bir misli daha olsa, لَفْتَدَوْ بِهِ, o yeryüzünü, yeryüzündekileri, her şeyi Allah'ın azabından kurtulmak için fidye olarak vermek isterler, verirler. Demek ki Allah'ın davetine icabet etmeyenler öyle acı bir azapla karşılaşacaklar ki, öyle acı bir sonla buluşacaklar ki, o acı sondan kurtulmak için, o cehennem azabından kurtulmak için yeryüzü onların olsa, hatta bir misli daha olsa ve bunların hepsini kurtulma adına bir fidye olarak verme durumu söz konusu olsa verirler diyor Cenab-ı Hak. Her şeyi verirler. Her şeyden vazgeçerler. O acı sondan kurtulmak için. Ulaike lehum su'ul hisab. Bu Allah'ın davetine icabet etmeyen kimseler, onlar öyle kimseler ki onlara hesabın kötüsü var. Yani hesap neticesinde onlar büyük bir kötü sonuçla karşılaşacaklar. Ummadıkları şeyler karşılarına çıkacak. Çok acı çekecekler. Çok terleyecekler. Çok şiddetli bir azap onları bekliyor. Şiddetli bir hesap onları bekliyor. Ömür hesabı. Yapıp ettiklerinin hesabı. Yapıp ettikleri iyi olsa, amel defterlerini güzel güzel şeylerle doldurmuş olsalar, kötü bir hesapla karşılaşmazlar. Ama demek ki ömürleri boşa gitmiş ya da ömürlerinin içi kötülüklerle dolmuş ve amel defterleri o günahları bir bir sayıp dökmüş. Artık bunlar böyle bir manzarayla karşılaşacaklar. İşte bu manzara neticesinde ve me'vâhum cehennem ve onların varıp dönecekleri yer de cehennem olacak. Hesap kötü, şiddetli bir hesap var. Hesabın sonunda da böyle yuvaları cehennem artık. Ebedi kalacak yerleri cehennem olacak böylelerinin. Ve bi'sel mihat, ne kötü döşektir orası adeta. Ne fena bir yataktır orası, ne fena bir kalacak yerdir orası. Allah kimseyi böyle yerlere düşürmesin efendim. Cenab-ı Hak cümlemizi cehennem azabından muhafaza buyursun. Şu alemdeyken, yaşıyorken, nefes alıp veriyorken Rabbimizin bütün davetlerine evet diyebilecek bir şekilde can kulağıyla dinlemeyi ve ona icabet edip koşarak yerine getirmeyi Yüce Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Çünkü Rabbimiz Rahman ve Rahim olan Mevlamız kullarını daima güzelliklere çağırır. Madem ki çağıran Allah'tır, o zaman kula düşen koşarak icabet etmektir. Yürüyerek bile değil, ağırdan alarak değil, ihmal ederek değil, yarın yarın diyerek değil, hemen şimdi diyerek koşmak. Zaten Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın davetine koşarak icabet etmemizi ister. Birçok ayetlerde buna dikkat çekilir. İşte Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman koşun der Cenab-ı Hak. Hayırlara koşun der, nefes nefese koşun der. Adeta birbirlerinize yarış yapın der. Bu noktalarda tembelliği, ağırdan almayı nifak alameti, yani münafıklık alameti olarak görür Rabbimiz. Gerçekten de öyledir. İnsan sevdiğinin isteğini koşarak yerine getirirken, sevmediğinin isteğini yapmak istemez. Yapsa bile isteksizce, keyifsizce yapar, tembel tembel yapar ve yerinden kalkmak istemez. Rabbimiz de Zat-ı Uluhiyetine karşı kullarının büyük bir muhabbetle, büyük bir zevkle, şevkle kulluklarını yerine getirmelerine murad eder. Zira o yegane Rabbimizdir. Ondan başka da ilah yoktur. Madem ki Rabbimiz, sahibimiz, Mevlamız, yaratıcımız, her türlü nimetimizin kaynağı O'dur. Öyleyse bize düşen O'na, O'nun davetine en güzel şekilde icabet etmektir. Rabbimiz hak davete hem de her çeşidine, her seviyede olanına en güzel şekilde icabet etmeyi, cevap vermeyi, evet demeyi, koşarak gitmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bunu ondan diliyoruz. Tevfik, yani muvaffak kılacak olan odur efendim. Allah'a emanet olunuz.